Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, bugün de hayata notlar düşmeye devam edeceğiz sizlerle. Bizleri bir araya getiren Yüce Rabbimize hamd eder, güzeller güzeli sevgili Peygamberimize salat ve selam ederek sözlerimize başlarız. Rabbimiz rızasını kazanacak güzel işler yapmayı hepimize nasip eylesin. Bugün de sizlere sevgili Peygamberimizden aleyhissalatü vesselamdan bir demet takdim ederek onun izince yürümeye gayret edeceğiz. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim zorluk içinde bulunan bir kimsenin sorununu giderip işini kolaylaştırırsa Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir buyurmuş. Demek ki efendim zorluk içerisinde bulunan bir kardeşimizin işini kolaylaştırmayı, insanlara faydalı olmayı Rabbimiz bizlerden istiyor. Ve bunu yapan kimseye dünya ve ahirette kolaylık göstereceği müjdesini veriyor. Geçen gün efendim memlekette biraz böyle çocuklarla dinlenmek için bir yere gittik. Sonradan öğrendim. Milletvekiliymiş bir kardeşimiz geldi. Ayaküstü bir soru sordu. Hocam, mutlu olmanın yolu nedir diye. Efendim ben de mutlu olmanın en kolay yolu mutlu etmekten geçer diye paylaştım bu kardeşimize. Sonra oturduk, biraz böyle muhabbet ettik. Bununla ilgili güzel efendim hayattan hatıralar zikrederek bu sözümü pekiştirmeye gayret ettim. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek sözü onu daha da böyle en güzel şekilde izah ediyor. Kim zorluk içerisinde bulunan bir kimsenin sıkıntısını giderip işini kolaylaştırırsa. Şimdi tabii ülkemiz ve dünya değişik bir yere doğru gidiyor. Ekonomik olarak efendim sıkıntılar var, maddi olarak efendim çoluğumuzla çocuğumuzla yaşadığımız sıkıntılar var. Yani son zamanlarda böyle birçok kardeşimden evladıyla ilgili serzenişler, efendim dertlenmeler görüyorum. Kim zorluk içerisinde bulunan bir kimsenin sorununu giderip işini kolaylaştırırsa, evladıyla problemi var, eşiyle problemi var, arkadaşıyla problemi var, ortağıyla, komşusuyla problemi var. Yani insanoğlunun olduğu yerde efendim iyilikler olduğu gibi imtihan sebebi şeyler de olabilir. Bazen insan annesiyle, babasıyla, bazen eşiyle, arkadaşıyla, ortağıyla, neyse komşusuyla imtihan olabilir. Böyle durumda bulunan bir kardeşinin problemini giderip, sorununu çözüp, onun işini kolaylaştırırsa, Allah o kimsenin dünya ve ahiretini de efendim kolaylaştırır diye Efendimiz Aleyhisselam bizlere böyle bir müjde veriyor. Öyleyse dünyamızın ve ahiretimizin kolay ve güzel olmasını istiyor muyuz? İstemez miyiz hocam? Yani bütün gayemiz, gayretimiz bundan dolayı. Öyleyse efendim çevremizde bulunan sıkıntı sahiplerinin sıkıntılarını gidermeyi kendimize prensip haline getirelim. Yine efendim bu hafta içerisinde böyle güzel tevafuklar oldu. Bir yerdeyiz. Efendim bir beyefendi yaklaştı. Tanışalım dedi. Buyurun beyefendi. Biz efendim bir vakıf kurduk. Bu vakıfta bizi de takip ediyorlarmış sosyal medya üzerinden. Efendim bu vakıfta işte 32 yaşını geçmemiş evlenmek isteyen gençlere borç veriyoruz. Karz-ı Hasen olarak efendim onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu kadar limiti var. Efendim işte şöyle şöyle şartlar oluşturduk. Bu şartları karşılayan kardeşimize evlilik noktasında ilk defa evleniyor olacak, 32 yaşını geçmemiş olacak filan böyle birkaç ana maddelerini izah ederek efendim bu konuda imkanı olan kardeşlerimizle imkan bulamayan kardeşlerimizi bir araya getirip bugünün şartlarında bunun suistimale uğramaması için de efendim şu tedbirleri alarak böyle bir çalışma başlattık dedi. Ve şu kadar bin kardeşimize de yardımcı olduk diye şimdi bir rakam zikretti ama tabii not etmediğim için rakam aklımda kalmadı ama çok sevindim. Yani bendenizin de uzun zamandır böyle hayal ettiğim ki çünkü birçok genç kardeşim yazıyor. Böyle evliliği özellikle de evliliği geciktirmeme noktasındaki zaman zaman böyle telkin ve tavsiyelerimi yine paylaşıyorum sayfalarda. Çünkü geciken evliliklerin birçok problemini efendim görüyorum, şahit oluyorum, dinliyorum. Ondan dolayı böyle ergenlik yaşına gelmiş olan gençlerimizin efendim bir an önce evlendirilmesi, yuva kurması, kendi ayaklarının üzerinde durabilecek bir fırsat verilmesini paylaşıyorum ama şimdi gençler diyor hocam tamam iyi hoş söylüyorsun da fakat bugün şartlarında nasıl evleneceğiz? İşte bir düğün masrafı şudur budur diye böyle mazeret üretiyorlar ama bu işin doğal olanı, güzel olanı efendim insanların birbirine yük olmaktan ziyade yük alan efendim bu işi kolay kılınması, efendim anlayışla birbirinin karşılaması en önemli şeyler ama maalesef el alem diye bir putumuz var. Her şeyi el aleme göre yapıyoruz. Bütçemize göre, kendi imkanlarımıza göre değil. Yani herkesin bütçesi farklı ama işte filanca bir düğün yaptı dillere destan. Efendim o efendim şu salonda yaptı, şu ikramlarda bulundu. Şöyle bir gelinlik, şöyle bir efendim işte şu şöyle şu filan. Yani ona bakarak başkasına bakarak düğün hayali kuruyor. Yani o kardeşinin imkanlarıyla senin imkanların efendim aynı mı? Efendim onun karşıladığı şeyleri senin karşılama imkanı var mı filan yok. Yani efendim bu dönemde faizle, krediyle efendim başka günahlarla işe başlanıyor. Sonra da altından kalkılmaz bir yük, huzursuzluk, efendim birbirini yemeler ve neticede huzursuz bir evliliğin neticesinde daha bir yılını doldurmadan efendim boşanmalar vesaire. Yani birçok böyle sıkıntılar yaşanıyor. Neden? Haram temelle, efendim çürük bir temelle sağlam bir bina yapılamaz. Haramlarla başlanan bir düğünden de huzurlu, mutlu bir yuva beklenemez. Hayırlı nesiller beklenemez. Onun için efendim işte böyle evlenecek olan kardeşlerimizin işini kolay kılacak böyle imkanlar hazırlaması ve bununla ilgili bir vakıf kurulması yani gerçekten güzel düşünülmüş. Allah öncülük edenlerden, destek olanlardan, bu işi yürüten kardeşlerden razı olsun. Çok hoşuma gitti. Yani böyle çevremizde gördüğümüz sıkıntılara çözüm üretecek efendim organizeler yapmak insanın Allah katında dünya ve ahirette efendim işlerinin kolay olacağını sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere müjdelemiş. Öyleyse dünya ve ahirette huzur ve mutluluk isteyene efendim sıkıntı içerisinde bulunan kardeşlerinin sıkıntılarını giderivermesi için efendim böyle bir gayret içerisinde olmasını sevgili Peygamberimiz hatırlatıyor. Bazen bu efendim insanlara eza verecek yoldaki kırık bir şişeyi kaldırıvermek. Efendim ne bileyim başka şeyler, örnekler verilebilir. Kırık şişe deyip geçmeyin. Yani şu son günlerde ülkemizde ve dünyadaki yangınların belki bir sebebi de işte lüzumsuzca, şuursuzca tüketimin bir neticesi. Yani kullandığımız şişeleri dağa, bayıra, ormana fırlatıveriyorsun. Ama işte güneşin şiddetli olduğu, hararetli olduğu bir zamanda onun böyle efendim yansıması neticesinde onun bile yangına sebep olabildiği bu işin efendim anlayanların malumu. Yani işin uzmanları bunu izah ediyor. İşte böyle dağ bayıra, yol kenarlarına efendim kullandığımız şişeleri atmamak, eğer birileri attıysa onları oradan kaldırıvermek bile büyük bir problemin çözülmesine sebep oluyor. Yani güzel bir hayır oluyor. Geçen gün yine bir kardeşim göndermiş. Öğretmen, bir kardeşim böyle herhalde Karadeniz'in yaylalarıydı. Çok dikkat etmedim ama biraz oralara benziyordu. Böyle yaylada insanların kirlettiği, efendim işte piknik yapıp da kullandığı malzemeleri bıraktıkları mekandan 3 böyle büyükçe poşet, yani çuval gibi çöp toplamış. İşte o hadisi şerif hatırlatıyor. Yani Müslüman hani elinden, dilinden vesaire azalarından diğer insanların emin olduğu kimse, insanlara eza veren şeylerin kaldırılıvermesi imandan bir şubedir hadisi şerifini falan paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Yani şimdi temizlik İmandandır diyoruz, temizlik imanın yarısıdır diyoruz ama kullandığımız mekanları çok hor kullanıyoruz. Efendim yediğimizi, içtiğimizi, işte arabada gidiyor adam, içtiği su şişesini ya da yediği çikolatanın, bisküvinin efendim poşetini camdan dışarıya fırlatıyor otobanda. Ya bir adam, hani sen mümindin, hani sen Müslümandın, hani sen efendim temizlik imandandır hadisi şerifine iman etmiş, bu sözün sahibine iman etmiş bir müminliğin yakıştı mı bu sana? Yani sana yakışan neydi? İnsanların sorumsuzca bıraktığı bu tür şeyleri, insanlara eza ve cefa veren şeyleri kaldırmak senin imanının gereğiydi. Ama sen imanına muhalif böyle bir davranış içerisinde bulunuyorsun. Bu Müslümana yakışmıyor. Bu da nereden kaynaklanıyor? Allah hayırlı ömürler versin Yaşar Kandemir hocamıza. Çok velut, kıymetli, güzel eserler ortaya koyan, efendim hadisi şerifleri sevdiren, hadisi şerifler noktasında ülkemiz insanına güzel hizmetler eden kıymetli üstadlarımızdan bir tanesi. Her gün böyle kişinin çoluğuyla çocuğuyla hiç olmasa yarımşar saat hadisi şerif okuması onlara çok güzel efendim değerler kazandırır mahiyetinde. Böyle güzel sözler paylaşmış da bir eserinde, onu da bir kardeşimiz sayfasında paylaşmış. Çok hoşuma gitti. Yani hadisi şerifler bizlere o edebi öğretiyor, güzel ahlakı öğretiyor. Allah'ın sevgisini kazanmanın en kestirme yollarını, dünya ve ahiret efendim saadetinin yollarını bizlere sevgili peygamberimiz böyle küçücük cümlelerle çok derin manalar ifade ederek yol gösteriyor. Kim zorluk içerisinde bulunan bir kimsenin sıkıntısını giderip işini kolaylaştırsa, borcu var, senden borç aldı, gerçekten ödemek istiyor ama ödeyemiyor, ona ödeyebilecek bir fırsat vermek ya da efendim o kardeşim bakıyorsun bunu ödeme imkanı yok. Sen de zaten zekat mükellefisin. O kardeşine zekatından vererek borcunu ödeyebilirsin. Ödemesine yardımcı olabilirsin. Ne bileyim işte bir iş yapıyor. O işinde efendim elinden tutuvermek ne güzel bir nimet. Bir gün efendim engelli çocuğu olan bir abimizi televizyon programına, sahur programına misafir etmiştik. Televizyon efendim konuk olarak onu ayarlamıştı. Ben de şahsen kendisini tanıyorum ama yani böyle yakinen muhabbet etme imkanımız olmamıştı. Aynı mahallede oturduğumuz bir abimiz, efendim 19 yaşında engelli bir evladı varmış. Böyle işte engelli babası olmanın, engelli çocukla ilgilenmenin artılarını, eksilerini, işte imtihanını konuştuk da yani o abimiz, komşumuz bir cümle kurdu ki beni perişan etti. Dedik hocam ben işte bulunduğumuz mahalledeki komşularımız hepsi birbirinden kıymetli. Müslüman insanlar, Rabbimizin rızasını efendim arzulayan, bu noktada gayret eden kardeşlerimiz var, dostlarımız var. Efendim çok rahat böyle efendim birbirimize ikram ediyoruz. Muhabbetli bir ortamımız var. Her şey güzel ama beni böyle çok güzel bir durum var. Nedir abim dedim. Allah bizi evladımızla imtihan ediyor. Efendim cennet vesilemiz. Sabredersek büyük ödüller, mükafatlar alacağımızdan zerre miktarı şüphemiz yok. Ama Yani bu bizim için de, eşim ve diğer çocuklarım için de kolay olmuyor. Yani cennet ucuz değil. Yani bu imtihan da kolay değil. Ben komşularımdan, dostlarımdan, akrabalarımdan şöyle bir teklif duymak beni çok mutlu ederdi dedi. Buyur abi dedim, yani seni mutlu edecek o teklifi biz de duyalım. Hem de televizyonumuz aracılığıyla bizi izleyen kardeşlerimize bunu ulaştırmış olalım. Nedir bir engelli babası, ailesi olarak beklentiniz komşularınızdan diye sorduğumda dedi ki hocam ya işte Ahmet Efendi, yani biz bir saat şöyle çocuğunuzun yanında duralım. Siz de hanımefendiyle, eşinizle beraber şöyle bir ihtiyacınızı giderin. Ya da yenge tabii daha çok, sen yine dışarıdasın, efendim çocukla muhatap oluyor. Dışarıya çıkamıyor, istediği gibi rahat hareket edemiyor. Şöyle biz bir saat kadar çocuğunuzun yanında duralım da siz de yengeyle bir dolaşın. İhtiyaç varsa onu giderin ya da yengeye bir nefes aldırın diye teklifte bulunan ne bir akrabam oldu ne de bir komşum oldu. Beni bu gerçekten çok üzüyor. Ahmet hocam kardeşim dediğinde ben de gerçekten çok mahcup oldum, üzüldüm. Yani böyle bir şey düşünemediğim için kendime de kızmıştım. Demek ki bazen işte iyilik zor durumda olan bir komşuna, bir engelli ailesine, evladının yanında şöyle bir saat ona göz kulak olarak ona nefes aldırmak da bir iyilikmiş. Yani çok zor mu? Değil. Bir bedel istiyor mu? Hayır. Yani bunu herkes yapabilir mi? Yapabilir ama demek ki düşünemiyoruz. Yani bu inceliği efendim ortalığa koyamıyoruz. Bunu yapmakla efendim bir kişiye ne kadar güzel bir iyilik yapılacağını efendim ben o abimizin efendim serzenişinden, şikayetinden sonra öğrendim. Zaman zaman da bunu böyle değişik platformlarda yeri geldikçe paylaşıyorum. Şimdi radyomuza da yeri gelmişken bunu paylaşma, örneklemek bakımından aklıma geldi ki bunu ondan herhalde sonraydı. Yani ben Deniz'de bir miktar yaşadım. Anacığım bundan 15 yıl önce vefat etti. Yani 56 yaşındaydı. Allah ona da bütün geçmişlerimize de rahmet eylesin. Son 1,5-2 yılı da böyle bir çocuk gibi bakıma muhtaçtı. Hiçbir asli ihtiyacını gideremeyecek duruma geldi. Kardeşimle böyle dönüşümlü olarak annemize hizmet etmek şerefine nail olduk. Allah bizi de efendim nimetlendirdi. Aynı zamanda imtihan etti. Yani anacığımın hastalığıyla son böyle artık dönemleri mama yaparak efendim veriyorduk. Yani ne bir eli kımıldıyor, kolu kımıldıyor ne de efendim dili söylüyor. Sadece bakışarak anlaşıyorduk da yani o hastaya annemize hizmet ederken hani hastaya hizmet eden insanların da psikolojisi efendim önemli. Yani onun ne kadar zor bir imtihan olduğunu biz de o dönemde görmüş olduk. Dolayısıyla yani hani bu hadis-i şerif okuyunca bunu nasıl uygulayacağız, bunu nasıl efendim anlayacağız diye insanoğlu aklına böyle soru gelebiliyor. Bu örnekleri sizler de çoğaltabilirsiniz. Daha güzel örnekler bulabilirsiniz. Biz ki Rabbimizin rızasını istiyoruz, dünya ve ahirette kolaylık istiyorsak o zaman demek ki zorluk içinde bulunan kimselerin zorluğunu kolaylaştırmayı kendimize gaye ve prensip edinecekmişiz. Kıymetli kardeşim, Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Şimdi kısa bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Kıymetli kardeşlerim, Hayata Notlar Düşmeye devam ediyoruz. Radyomuzdaki birlikteliğimizde efendim birinci bölümde zorlukları kolay kılmakla ilgili efendim hadis-i şerifi paylaşmıştık sizlerle, örneklerle birlikte. Bu bölümde de yine sevgili peygamberimizden hayat dersleri almaya devam ediyoruz. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iyilik edeni mükafatlandırın, karşılığını verin. Eğer verecek bir şey bulamazsanız ona karşılığını verdiğinize, razı ettiğinize kanaat getirinceye kadar dua edin diye Efendimiz bizlere tavsiyede bulunuyor. Yani hiçbir iyiliği efendim karşılıksız bırakmayacağız. Yani gücümüz yettiğince iyiliğe, iyilikle mukabele edeceğiz ki efendim iyilik edenlerin iyilik etme efendim gayretini boşa çıkarmayalım. Yani onların da bu yolda daha iyilik yapmaya devam etmesi için efendim teşvik mahiyetine güzel bir şey. Yani iyilik edene mutlaka bir karşılık verin. Eğer verecek bir şey bulamazsanız onu razı ettiğinizi efendim kanaat getirinceye kadar ona dua edin diye sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere böyle bir nasihatte bulunuyor. Yani hiçbir şeyi küçümsemeyeceğiz. Yani yapılan zerre miktarı iyilik bile olsa yani ona iyilikle karşılık vermeye gayret edeceğiz. Müslümana yakışan zaten efendim iyilerden olması, iyilik yapması, iyilikte öncü ve lider olma efendim gayret içerisinde bulunması gerekiyor. Elbette mükafatı Allah'tan bekliyoruz. Yani bütün yapılan iyiliklerin karşılığını tas tamam verecek olan odur ama yani kula düşen de iyiliği desteklemek, iyiliği teşvik etmek. Çocuklara bile hani böyle bir şey söylediğinde, yaptıklarında aferin demek, takdir etmek, onu gündem etmenin bile çocuklar üzerindeki müspet etkisini insan görüyor. İnsan kendi nefsinden de bunu görür. Hani böyle iyilik ettiğinde bir teşekkür bile etmediği zaman ister istemez böyle bir burukluk yaşayabiliyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyde olduğu gibi bu konuda da en güzel örneğimiz. Bırak kendisine, işte eşinin efendim dostlarına bile sevgili Peygamberimiz eşi vefat ettikten sonra iyilik ediyor. Yani efendim baba dostlarına iyilik ediyor. Hanım eşinin dostlarına ikramda kusur etmemeye gayret ediyor. Bize de düşen bu. Yani biz ahiretliyiz. Efendim asıl mükafatlar, karşılıklar ahirette verilecek. Öyleyse ahiret için hepimizin güzel yatırımlar yapması gerekiyor. Diğer hadis-i şerifte şöyle: Allah sevgisini insan sevgisinden üstün tutan kimseyi Allah kula muhtaç etmez. Geçen gün böyle uzun zamandır görüşmediğimiz böyle kıymetli güzel insanlarla beraber olmuş, salihlerle efendim dostluk etmiş bir iki tane abimizle bir araya geldik de yani onlardan böyle çok güzel nasihatler, tecrübeler dinleme fırsatımız oldu. Yani bir kimse efendim Allah'a yakınlığını artırır, efendim insanların elinde olana değil Allah'a yönelir, Allah'a teveccüh ederse Allah onu efendim diğer insanların ellerindekinden efendim müstağni kılıyor. Ona çok güzel böyle kapılar açıyor. Yani Allah'a yakınlığını artıran, efendim yalnızlığını Allah'la gideren kimseye Allah böyle nice güzel kapılar açtığına dair güzel örnekler verdi. Şimdi kul efendim Allah sevgisini insan sevgisinden üstün tutacak. Nasıl olacak? İşte birinci bölümde de bir iki cümle paylaşmıştım. El alem ne der değil, Allah ne der? Efendim hayat prensibi olacak her işinde. Yani düğününde, derneğinde, alışverişinde, kıyafetinde zaman zaman şimdi hanımefendi kardeşlerim yazıyor. Hocam tesettürü ben de istiyorum ama işte arkadaşlarımın tepkilerini göze alamıyorum. Nefsime direnemiyorum vesaire böyle efendim mazeretler ortaya koyuyor. Ben de diyorum ki bu emri veren, tesettür emrini veren kim? Bunu yaptığında kim razı olacak? Yapmadığında kimi memnun ediyorsun? Kimin telkinini yerine getiriyorsun? Lütfen bunu düşün, ona göre kararını ver. Yani sen efendim kimin kulusun? Daha da ileriye giderek efendim kulluğunu ona yapmaya gayret et diye paylaşıyorum. genç kızlarımsa, hanımefendi kardeşlerim ya da delikanlı kardeşlerime. Şimdi Allah'ın sevgisini, efendim insan sevgisinin üstün tutan, kınayanın kınamasından korkmaz. Yani kılığına, kıyafetine, tıraşına ona göre efendim gayret eder, ona göre programını yapar. Yani sadece Rabbinin rızasını gözetir. Yani dolayısıyla efendim Rabbinin sevgisini, rızasını üstün tutan kimseyi de Allah kullarına muhtaç etmez. Sevgili Peygamberimiz öksüzdü, yetimdi, efendim şehrinden uzaklaştırıldı ama onun bir gayesi vardı. Rabbinin rızasını kazanmak, Rabbinin sevgisinden mahrum olmamaktı. Ne oldu? Allah ona dünyada da nice böyle nimetler gösterdi. Onunla beraber malını, mülkünü, evladını, efendim her şeyini terk edenlere Allah nice böyle güzel hayırlar verdi. İşte İslam tarihinden de, hayat-ı sahabeden de bunun örneklerini görüyoruz. Yakın tarihimizden de, çevremizden de bunun örneklerini görebiliyoruz aziz kardeşlerim. Öyleyse efendim bizim hayat prensibimiz, felsefemiz Allah'ın sevgisini insan sevgisinden üstün tutmak olacak. İnsanlara sevgimiz Allah'ı sevdiğimizden, Allah sevin dediği için olacak. Böyle olunca insanlara olan ilişkimiz de, muhabbetimiz de ibadete dönüşür. Efendim Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Allah için severiz, efendim Allah için de buğz ederiz. Yani ölçümüz yine odur. Öyle olunca işte Allah'ın sevgisini üstün tutan kimseyi de Allah hiçbir kula muhtaç etmez. Yani bizim bütün muhtaçlığımız Allah'a. Bütün kendimizi beğendirme, takdir etme gayretimiz Allah olacak. Ben bu işi yaparsam Allah memnun olur mu, razı olur mu? Prensibimiz, hayat prensibimiz olacak. Bu da efendim böyle zaman zaman dile getirmeye çalıştığım, efendim yaşamak için de gayret ettiğim bir düşünce. Yani sadece bu düşünceyi muhafaza edebilsek, hayat prensibimiz haline getirebilsek, inanın bütün efendim kapılar açılır. Allah benim bu yaptığımdan memnun mu, razı mı diye her yaptığımız işte bunu düşünsek ve buna göre hareket etsek. Her adımımızı attığımızda Allah razı mı değil mi? İnsan bunu böyle efendim yaşam prensibi haline getirirse inanın birçok haramlardan, günahlardan kendini uzak tutar ve kaliteli Allah'ın efendim sevdiği bir kul haline gelir. Yani bu kadar aslında kolay ama çok da zor. Yani o nefsi aşacaksın, şeytanın efendim bir tuzaklarına karşı kendini tutacaksın efendim. O da kolay değil. Yani nefis insana efendim kötülüğü çokça emredici. Şeytan tecrübeli pusuda, yani çok gücü kuvveti olmasa da ama tecrübesi fazla, her insana onun ihtiyacına göre numaralar çekiyor, çelmeler takıyor. Onun ayağını nasıl kaydırabilirim efendim? Kimisine kadınla, kızla, kimisine erkekle, kimisine malla, mülkle, kimisine şöhretle, alkışla, aferinle, herkese göre bir numarası var. Öyleyse biz efendim Allah'ın sevgisini efendim diğer bütün sevgilerden üstün tutmayı kendimize prensip edineceğiz. Bunu başarabilirsek Allah onu hiçbir kimseye muhtaç kılmaz. Hani yine İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlayalım. Efendim melekler geliyor. Ya İbrahim, dile bizden efendim yani sana ne istiyorsan yardımcı olalım. Ateşe atılacak. Rabbim beni görmüyor mu diyor. Yani o ne güzel yardımcı, ne güzel bir dosttur efendim diyor İbrahim Aleyhisselam. Meleklerden gelen efendim yardım teklifini bile kabul etmiyor. Rabbim beni buna efendim bu ateşe atmakla imtihan edecekse boynum kıldan ince. Yani onun emrine amadeyim. Yani o beni görüyor. Efendim o diler, dilemedikçe bir yaprak bile kımıldamayacağına göre o dilemezse efendim bu ateş beni yakmaz. Ne oldu? Serin ol ey ateş diye Allah emir verdi de ateş yakarken İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Musa Aleyhisselam'ı deniz boğmadı. Allah efendim müsaade etmedi. Yani Allah dilemedikçe Yunus Aleyhisselam'ı balık boğmadı. Ona bir sığınak, bir liman, bir korunak, bir muhafaza oldu. Yani bıçak işte İsmail Aleyhisselam'ı kesmedi. Yani Allah dilemedikçe bıçak da kesmez. Öyleyse Allah bu örnekleri bize niye veriyor kitabımızda? Yani bunlardan ders çıkaralım diye. Bütün rıza efendim gayemiz, hedefimiz Allah'ı memnun etmek. Allah'ın sevgisini kazanmak. Böyle olunca üzülme adost. Allah sana nice kapılar açar. İmtihan eder. Bazen efendim işte peygamberlerde bunun örnekliğini görüyoruz. Ama sonu selamet, sonu çok tatlı. Sonunda büyük ödüller, mükafatlar var. Allah bu ödüllere, mükafatlara layık olabilmeyi hepimize nasip eylesin aziz kardeşlerim. Efendim yine bu konuyla yakından alakalı başka bir hadis-i şerif. İnsanların en zengini olmak isteyen kimse Allah'ın elinde olana kendi sahip olduğu şeylerden daha çok güvensin. Şimdi Allah'a güvenen bir kimse efendim şey olmaz yani. O insan mahrum olmaz. Niye? Her şeyin sahibi o. Bütün mülk onun elinde. Allah'ın elinde olana güvenen bir kimsenin efendim dünyanın en zengin kimseni. Neden? Yani o efendim ol der, olduruverir. Hastaya şifa verir. Efendim fakiri zengin kılar. Efendim işte iktidar sahibi olmak isteyeni muktedir eder. Yani o her şeye kadir. Öyleyse efendim bazen böyle kardeşlerle hasbihal ederken diyorum ki dertlerimizi dostlarımıza paylaştığımızın çok azını Rabbimize arz etsek, dilekçeyi Rabbimize sunsak işimiz oldu bilelim. Ama yani Rabbimizle konuşmayı, Rabbimizle dertleşmeyi, dilekçeyi Rabbimize sunabilme noktasında biraz tembelliğimiz, tecrübesizliğimiz, eksikliğimiz olduğunu görüyorum kendi nefsimde. İnsanların en zengini olmak isteyen kimse Allah'ın elinde olana kendi sahip olduğu şeylerden daha çok güvensin. Allah'ın elinde olmayan var mı? Allah'ın gücünün yetmeyeceği bir şey var mı? Yok. Yani bütün arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz şeylerin efendim tek sahibi Allah Celle Celaluhu. Öyleyse Allah'a güvenelim. Allah'a dayanalım ki insanların en zengini olalım. Efendim her şeyin sahibi, maliki o olduğuna göre öyleyse Allah'la aramızı düzeltin. Allah'ın sevmediği şeyler neler? Onları Kur'an'dan bakalım, öğrenelim. Onlar bizde varsa onları gidermenin derdine düşelim. Yani onları üzerimizden giderelim ki Allah'ın sevgisini kazanalım. Allah neyi sevmez? Yani onlar da Rabbimiz yine elhamdülillah kitabımızda bizlere anlatıyor. Allah zalimleri sevmez, değil mi? Yani Allah efendim hak sahiplerinin haklarını vermeyeni sevmez, yalanı sevmez, adaletsizliği sevmez, rüşveti sevmez, efendim insan öldürmeyi sevmez. Yani işte Rabbimizin kitabımıza yasakladığı o büyük günahları işleyenleri sevmez. Öyleyse o günahlardan uzak duracağız. Yani nefsimize uyup şeytanın efendim ihvasına aldanıp o günahları işlediysek hemen tövbe edeceğiz. İstiğfarda bulunacağız. O yoldan döneceğiz. Allah tövbe edenleri seviyor. Temizlenenleri seviyor. Öyleyse çokça tövbe edeceğiz. O hatamızdan efendim döneceğiz ve bağışlanmak için kapısında efendim ayrılmayacağız. Gözyaşları dökeceğiz, dil dökeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız. Kendimizi Rabbimize sevdirmeye gayret edeceğiz. Yani onun elinde olanlara ihtiyacını efendim arz eden mahcup olmaz. Yani öyleyse insanların elinde olandan efendim elimizi eteğimizi çekip bütün muhtaçlığımızı Allah'a arz edeceğiz. Siz muhtaçsınız. Allah zenginler zengini diye Kur'an-ı Kerim'de de bir iki yerde böyle ayet-i kerime hatırıma geliyor. Siz fakirsiniz. Zengin olan Rabbinizdir diye Rabbimiz kitabımızda da bizlere bildiriyor. Bizim dediğimiz ne varsa hepsi onun mülkü. Biz de Allah'ın mülküyüz. Bizim elimizde bize emanet edilmiş olan eşimiz, çocuğumuz, malımız, mülkümüz, sağlığımız, afiyetimiz ne varsa Allah'ın emaneti. Şimdi bazen böyle koşuşturma içerisinde efendim üşütüyoruz vesaire sesimiz gidiyor. Böyle birkaç defa yaşadım yoğun programların olduğu zaman diliminde ses çıkmıyor. Hadi konuş bakalım. Yani ses bile senin değil. Sesin gidince böyle kapı gıcırtısı gibi ses çıkıyor. Yani ne dediğinden sen bile bir anlayamıyorsun, huzursuz oluyorsun. Yani işte yani ses bile senin değil. Efendim bu kelimeler senin değil. Bu akıl, bu izan senin değil. Yine köyde bir komşumuzun annesi işte Alzheimer gibi hasta olmuş, felç vurmuş, el ayak kımıldamıyor. Akıl yerinde değil. Yani dün koşuşturan, nice böyle hayalleri olan, efendim evladına üzerine tir tir titreyen komşumuz, şimdi efendim ihtiyacını bile söyleyemeyecek kadar aciz, yerinden kımıldayamayacak, kendi ihtiyacını gideremeyecek kadar muhtaç bir durumda. Yani neyimize güvenelim? Yani ne gençliğimize, ne sağlığımıza, ne malımıza, ne mülkümüze, ne evladımıza, ne hayalimize hiçbir şeye güvenemeyeceğiz. Sahibi o. Yani verdiği gibi efendim bir anda da alabilir. Öyleyse efendim biz Rabbimizin elinde olanlara yöneleceğiz. Ona güveneceğiz. Ona dayanacağız. Ondan isteyeceğiz. Ondan efendim ümidimizi kesmeyeceğiz. O istedikçe seviyor. Efendim o zenginler zengini, efendim isteyen kuluna kapısında böyle inleyen kulunu seviyor. İstemeyen, kendini müstahni görenleri sevmiyor. Yani o zaman kibirlenmiş oluyor. Ben yaptım, ben kazandım, ben elde ettim. Hayır, Allah vermese sen hiçbir halt edemezsin. Yani her şey Rabbinin dilemesiyle, ikram etmesiyle oluyor. Öyleyse kendinden bilme. Allah ikram etti de, Allah ihsan etti de, işte malınla, mülkünle, evladınla efendim kendini aldatma. Evlat da onun, mal da onun, canın da onun, benim dediğin ne varsa hepsi Allah'ın. Ey can, bunları unutma. Rabbine teslim ol. Onun sevgisini, rızasını kazanmanın yollarını işte peygamberimizin hayatından, onun yetiştirdiği efendim güzel talebeleri, sahabe-i güzin efendilerimizin hayatından, onun güzel talebelerinin izini takip eden evliyaullah büyüklerimizin hayatından öğrenip onları hayatımıza tatbik etmeye gayret edelim. Rabbimiz sevdiklerini sevdirsin. Sevdiklerine efendim bizi dost eylesin, sevdikleriyle efendim hem meclis eylesin, sevdiklerine sevgili olabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. İşte Rabbimizin sevgisini kazanmanın yollarını Efendimiz'den öğreniyoruz. Bu öğrendiklerimizle amel edebilmeyi de hepimize nasip eylesin. Aziz ve kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, haftaya aynı saatte buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.